Ayrım 24. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 237. Devir teslim töreni. İsmail görevde olmadığı için kollarını kıvırdığı yazlık üniformasıyla 26 Temmuz 1952 tarihinde akşam 6 sularında berrak gökyüzüne bacasından hafif gri bir duman çıkaran beyaz kraliyet yatı Mahrusa'ya bakıyordu. Şeref kıtası beyaz üniformaları içindeydi. Hizmetkarlar ve tabii onların ailesinden oluşan bir seyirci kalabalığı Rasettin Sarayı'nın çatısında toplanmıştı. Daha sonra beyaz amiral üniformasıyla iri yarı bir adam enerjik adımlarla Kaptan Köprüsü'nde ilerledi. Arkasında kucağında çocuk olan bir kadın onu takip ediyordu. Borazan sesleri sakin denizi yırttı. İsmail'i tarif edilemez bir heyecan sardı. Bu hiç kuşkusuz krallıktan uzaklaştırılan Faruk için duyduğu bir heyecan değildi. Ama bu sembolik törenden dolayı güçlü bir duygusallık içerisindeydi. Mısır'da bir devir kapanıyordu. Bir Osmanlı eyaleti olan Arnavutluğun Kavala şehrinde doğan Mehmet Ali ile başlayan hanedanlık, batılı büyük güçlerin doğuyu bir av olarak görmelerine kadar sürmüştü. Faruk'un gitmesiyle özgür bir Mısır doğuyordu. Suriye, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan, Yemen gibi tüm Arap dünyasının siyasi adamlarının üst üste yaptıkları ziyaretler Mısır'a duyulan saygıyı gözler önüne sermişti. Bu yeniden doğuşu diğer kahramanlarla paylaştığı için kendisiyle gurur duyuyordu. Kız kardeşi Timi bile ondaki bu değişimi fark etmişti. "Bana bambaşka bir adam oldun gibi geliyor, yürüyüşün bile daha farklı," diyordu. Babasına gelince duyduğu gurura diyecek bir şey yoktu. Orduya girene kadar İsmail babasının oğluydu. Şimdi ise kendini İsmail'in babası Tevfik Ebusun olarak tanıtıyordu. İsmail tören sahnesini izlemek için dürbününü ayarladı. Babasınınkine benzeyen siyah bir Cadillac gördü. Amerikan bayraklı araçta kralın güvenliğini sağlayan ve onun gidişi nedeniyle düzenlenen töreni izlemek üzere gelen büyükelçi vardı. Bu ne saflıktı. Amerikalılar İngilizlerin henüz soğumamış yerini alacaklarını umuyorlardı. "Hayır," diye mırıldandı İsmail. "Artık bu yerleri asla hiç kimse alamayacak." İsmail'in yakında duran ve çok fazla heyecanlandığı belli olan Yunanlı bir gazeteci, neredeyse ağlamak üzere olduğunu İsmail'e itiraf ederek, kollarını göğe kaldırıp, 30 yıl önce İskenderiye'de yaşamış Yunanlı bir şairin mısralarını Fransızca olarak söyledi. "Gece yarısında ansızın, görülmez bir alayın sesini duyacaksın. Eşsiz müziklerle ve uğultularla geçen, o zaman seni terk eden kader için, başaramadıkların için, senden söküp alınan hayat için boşuna pişmanlık duyma. Uzun zamandan beri hazır bir erkek gibi, cesur bir erkek gibi arkanda kalan İskenderiye'ye veda et." İsmail gülümsedi ama o da bu adam kadar heyecanlıydı. "Demek bu şiiri ezbere biliyorsunuz," dedi. "Hem de Fransızca." "Sizin için tercüme ettim. Antonius kadar yakışıklısınız," dedi adam samimi bir ifadeyle. Bu iltifat karşısında şaşıran İsmail, karşısındaki adama daha dikkatli baktı. "Sözünü ettiğiniz yakışıklılığım bana zevkten çok acı çektirdi," dedi usulca. "Faruk'a gelince, o sizin kralınız değil, onun gitmesinden neden bu kadar üzüntü duyuyorsunuz?" Adam başını salladı. "Evet, benim kralım değil ama onunla birlikte benim Mısır'ımın da bir parçası kayboluyor. Eğer o Kahire'yi yanmaya terk etmeseydi, onu kaybetmeyecektiniz. O bir oyuncuydu, iddiaya girdi ve kaybetti. Şimdi de başka yeşil sahalar üzerinde oynayacak." İsmail Yunanlı'nın üzüntüsünü çok iyi anlıyordu. Britanya gücünün gölgesinde kendi yargı yetkileriyle firavunların topraklarına gelip servet sahibi olmayı başaran Avrupa kökenli tüm bu insanlar aynı üzüntüyü paylaşmaktaydılar. Bu onların dokunulmazlıklarının sonuydu. Mısır bundan böyle bağımsızdı ve bu ülkenin dilini bile konuşamayan bu sömürgeciler yüzünden artık acı çekmeyecekti. Bakışları özel limanı terk etmek üzere olan gemiye doğru yöneldi. Geminin hareket etmesi için Faruk'u hükümdarlıktan el çekmeye zorlayan ordu komutanı General Necip'in beklendiğini biliyordu. Acaba o gelecek mi yoksa gelmeyecek miydi? Büyük bir gümbürtüyle yer yerinden oynadı. Yunanlı gazeteci yerinden zıpladı. Ama bu ne ilk ne de sonuncuydu. Bununla birlikte limandaki bir Mısır kurvazöründen 20 pare daha top atıldı. Yat rıhtımdan ayrılıyordu. "Peki General Necip'e ne oldu? Gelmeyecek mi?" diye endişeyle sordu gazeteci. Rıhtımda bir hareketlenme oldu. Askeri bir cip gelmişti. İsmail dürbününü ayarladı. "İşte" diyerek dürbünü Yunanlı'ya uzattı. Necip'in çevresinde bir kalabalık toplanmıştı. "Ona eşlik eden bu insanlar kim?" diye sordu Yunanlı. İsmail dürbününü aldı. "Ahmet Şevki, Hüseyin El Şafi ve Cemal Salim" diye cevap verdi. "Hepsini çok iyi tanıyorsunuz. Onlar benim dostlarımdır." Yunanlı gözlerini silerek İsmail'e döndü. "Size kartımı vermeme izin verin. Gidiyorum. Bu çok acı verici." "Ben de zırhlı birliklerden Albay İsmail Ebus'un." El sıkıştılar ve gitti. İsmail kendisini bekleyen askeri aracına döndü. Bir iki saat sonra siyasi danışman olarak katılacağı ziyafete hazırlanmak üzere gitmek zorundaydı. General Necip, Albay Cemal Abdülnasır, soğukkanlı Cemal Salim, bir muamma olan yakışıklı Zekeriya Muhittin, onun kuzeni Halit, korkak Abdülhakim Emir ve kendi halinde görünen kurnaz Enver Sedat, kısacası bundan böyle ülkeyi yönetecek tüm bu subaylar İsmail Ebusu'nun ağırbaşlılığına ve alçak gönüllülüğüne hayrandı. İsmail şan şöhret arayışında değildi. Gizemli bir şekilde gölgede kalmayı tercih ediyor ve onlara her zaman aklı başında önerilerde bulunuyordu. O artık bundan böyle onların danışmanıydı. Arkadaşları devrim kahramanlarına tanınan bu ayrıcalık nedeniyle kıskanıldığı ve şüpheci muhaberatçıların onu takip ettiği konusunda İsmail'i uyarmışlardı. Ama yeni muhaberat şefi Zekeriya Muhittin'in de bir gün gülerek açıkladığı gibi İsmail'in aleyhinde hiçbir şey bulunamamıştı. Cemal Abdülnasır birkaç gün önce onu kenara çekerek babacan ve dostane bir tavırla sormuştu. "Asıl beklentin ne?" "Benim için sizinle çalışmak yeterli Cemal" diye cevap vermişti İsmail. Bu söz üzerine Cunta'nın diğer başkanı sevgiyle onun boynuna sarılmıştı. "Senin hikayeni biliyorum İsmail ve bizimle birlikte olduğun için çok mutluyum." İsmail arabasından gün batarken bir hayalet gibi uzaklaşan Mahrusa'ya bakıyordu. Bu uzaklaşan aynı zamanda kısa bir süre sonra geçmişin karanlıklarına karışacak olan eski dünyasının da bir parçasıydı. O artık Cezire Spor Kulübü'nün çimenleri üzerinde genç İngiliz bayanları avlamayacak, dans etmeyecek ve prens balolarında şampanya içip sarhoş olmayacaktı. Akşam oluyordu ama bu defa kendilerini yataklarına bırakan, çalışmaktan bitkin düşmüş yazar Albert Kozery'nin Tanrı'nın unuttuğu adamlar dediği işçileri de kaderlerine terk ediyordu. Taş kırmaktan dolayı aynı şekilde bitkin düşen ve günün sıcağından kavrulan Lütfi el İstanbuli, bakışlarını Turah'taki zindanın avlusu üzerindeki lacivert gökyüzüne kaldırdı. İnsanlar bu boşlukta ruhların yaşadığını nasıl düşünebilmişlerdi? Tanrılar mı? Bu tanrılar da kimdi? Tabii ki iğrenç varlıklar. Saatini bırakmışlardı ama saate bakmaya ihtiyacı yoktu. Yelkovanın durumuna son baktığından beri kaç dakika geçtiğini bilmek neye yarayacaktı? Gökyüzünün rengine bakarak duş alma saati olduğunu anlıyordu. Yaklaşık 45 dakika boyunca Turah'ın 2000 civarındaki kürek mahkumu duş kabinlerinden çıplak olarak teker teker geçeceklerdi. Bu buz gibi tazikli su, ter yüzünden kabuk kabuk olan ve güneşin pişirdiği, bu yüzden de sinekleri çılgına çeviren kirden, tozdan arındırıyordu mahkumları. Daha sonra akşam için sakladıkları daha az kirli kıyafetlerini giyerek yemekhaneye doğru yöneleceklerdi. Lütfi'nin etrafını yabani, konuşmayan bir grup mahkum sardı ve koku yine genzini yaktı. Bu zindanın kokusuydu. Özellikle vücudun kısımlarına göre değişen, örneğin kafa kekre, koltuk altları ekşi, sırt yavan, kasıklar yağlı ve yapışkan, ayaklar ise leş gibi kokardı. Ter, idrar ve dışkı kokuları ve acımasız sıcak altında neredeyse vahşi şartlarda aşırı yorucu çalışmadan sonra 2000 hayvana dönüşmüş insandan yayılan kokuydu. Lütfi'nin genzini yakan. Bu koku elbiselere yapışıyor, ot döşeğin çarşafına siniyor ve ruha, özellikle de ruha siniyordu. Arabistan'daki hiçbir parfüm bu kokuyu yok edemezdi. İğrenç koku sanki bir kenara atılmış hayvan leşinden geliyormuş gibiydi. Lütfi duşta rahat bir nefes aldı. Devrim kölelik girişimidir diyen Guénon çok haklıydı. Özgürlükten mahrum olmak ermişlere özgü bir beyin açıklığı getirir. Sıradan ihtiyaçlardan arınmak, olayları önceden sezmek, hareketlerini düzenlemek. Tıpkı bir alanın ölçülüp parsellenmesi gibi Lütfi de yaşamının envanterini çıkarıyordu. Ne yaşamıştı, ne yaşıyordu ve hayatının geri kalan kısmında nasıl yaşayacaktı? Lütfi'nin 14 Nisan 1957 tarihinde şafak vakti tutuklanması, neyse ki o gün güzzavallı Nadia evindeydi, sadece fikirleri yüzündendi. Diğerleri büyük veya küçük sözüm ona dünya zevklerinin peşinde koşarken ya da bir servet ararken o sadece siyasi fikirlerini zenginleştirme arayışı içindeydi. Daha sonraları ne safça bir kibir diyecekti. Düşünce zevki güç isteğinden kaynaklanır. Dünyanın soyut tasviri bir kabilenin ele geçirilmesi için kullanılan bir araçtan başka bir şey değildir. İsa'nın fikirleri olmasaydı hiçbir şey bilmeden ölecekti. Zira birinin benimsediği fikirlere diğerlerinin karşı çıkması kaçınılmazdır. Şu halde düşünmek çatışmaya neden olan totaliter bir teşebbüstür. Sonuç olarak iktidardan farklı düşünmek ise rahatlıkla hapsi boylamak demektir. Hiç kimsenin karşı çıkamayacağından emin olduğu tek düşüncesi Nadia'ydı. Eski Yunanlıların Afrodit'i düşündüğü gibi o da her akşam uykuya geçerken Nadia'yı düşünüyordu. Belki de artık onu hiç göremeyecekti. Ona rastlamış olması belki de hayatındaki tek mutluluktu. Tutukluların ayda sadece bir kere mektup almaya hakları vardı. Lütfi ise ondan 3 mektup almış ve onları ezberlemişti. Lütfi komünizm gibi totaliter bir gücün hizmetinde olduğu için suçlanıyordu. Ve askeri rejim Lütfi'nin yanı sıra içlerinde birçok gazetecinin de bulunduğu çok sayıdaki Mısırlı entelektüeli de yargılamadan tutuklamıştı. Hepsi hapishanede mahkemeye çıkacakları günü bekliyordu. Bu öyle ilginç bir tutuklamaydı ki hiçbirinin Kahire yangınının gerçek sorumluları olmadığı 5 yıl sonra ortaya çıkacaktı. Yönetimin siyasi görüşlerinin keyfi olarak değişmesine göre kışkırtıcı olduğu varsayılan kişiler de değişiyordu. Kimi zaman komünistlik, kimi zaman Müslüman kardeşler üzerine kurulan bu suçlamalardan Lütfi de nasibini almıştı. İyiliksever koruyucusu Mahmut el-Mamur, bu defa Lütfi'yi uyaramamıştı. Çünkü bilgi aldığı Müslüman kardeşler de tutuklanmıştı. Bu yüzden kaldırımda yankılanan postal sesleriyle 4 askerin evinin önünden geçtiğini görünce çok şaşırmıştı. El-Mamur Lütfi'nin kelepçelenip ite kaka arabaya bindirildiğini şaşkınlıkla izlemişti. Hangi yöne gittiğini bile bilmediği bu arabaya binen Lütfi ise tutuklanma nedenini çabucak anlamıştı. Çünkü Sakakini sakinleri ile askerler arasında geçen bir konuşmayı duymuştu. O ne yaptı ki? O bir komünist. Böylece askerler kendilerini rahatsız eden herkesten, yani çok gürültü çıkartıp ortalığı bulandıran Müslüman kardeşlerin yanı sıra yönetimin yeni koruyucuları olan Amerikalılardan nefret eden entelektüel solculardan da bir çırpıda kurtuluyorlardı. Lütfi, gelişmelerin sonunda Ruslardan daha uğursuz olan Siyonistlerin bir gücü tarafından oyuna getirilerek birbirlerini suçladıklarını anlamıştı. Lütfi, Müslüman kardeşlerin durmadan Tura'a getirildiğini görüyordu. Kur'an'a sadakatleri nedeniyle hiç kesmedikleri sakallarıyla kasıla kasıla gelirlerdi. Ama birkaç saat içinde cezaevini yöneten subayın emriyle bir berber sakallarını tıraş eder, saçlarını kazırdı. Zaten bu tıraşlarıyla ayırt ediliyorlardı. Komünistlerin saçlarını kestirmeme hakkı vardı. Ama Müslüman kardeşlerinki çayır gibi biçilmişti. Lütfi'nin endişelerinin aksine mahkeme gecikmemişti. 2 hafta sonra ilk tutuklular mahkemeye çıkmıştı. Komünistler ve Müslüman kardeşler karışık haldeydi. Lütfi kendini bir düzine sanığın arasında mahkemenin sol tarafındaki bir kafeste hakimin huzurunda buldu. Hangi mahkemede? Lütfi bunu bilmiyordu. Abbasiye'de olduğunu sanıyordu. Ama Kahire'den geçerken arabanın camlarından gördüğü kadarıyla bu sadece bir varsayımdı. Zaten artık bunun bir önemi de yoktu. Yeni sıralarından ve lekesiz kaba sıvalardan yeni düzenlendiği anlaşılan bu geniş, beyaz salon kaderinin tiyatrosuydu. Lütfi parmaklıkların arkasından bakışlarıyla salonu tarayarak Nadia'yı arıyordu. Avukat Meslektaşları gibi sıkıca savunmasını okurken Lütfi, Nadia'nın ağlamaktan değişmiş yüzünü tanımıştı. Kolunu kaldırıp sevgilisini selamlamaya cesaret edememişti. Çünkü onun hareketine karşılık vermek için Nadia'nın da kolunu kaldırıp salondan atılmasından korkmuştu. Lütfi El İstanbuli 12 Mart 1930 Menşiye El Bekri doğumlu. Halk Eğitim Bakanlığı'nda memur. Gazeteci olduğu söyleniyor. Suçları, halka açık yazılı ve sözlü konuşmalar, yayınlar. İsyancı. Komünist fikirlerinden dolayı açıkça Mısır rejimine düşman. 5 yıl hapis. Tam korkudan rengi solan Nadia'nın yüzünü görme fırsatı bulduğunda askerler Lütfi'yi götürmüştü. Askeri araç hiç bitmeyen yolda ilerlerken karmakarışık duygular ve görüntüler Lütfi'nin beynini işgal etti. Bu duyguların en dokunaklısı da Nadia'nın acı çekmesiydi. Nadia buna tahammül edemiyordu, intihar bile edebilirdi. Ardından rahatlatıcı bir duygu geldi. Neyse ki Louis, muhaberatın ulaşamayacağı bir uzaklıktaydı. Çünkü gitmişti. Louis ve Fatma El İntizami bir ay önce Cezire'deki dairelerine bir dostlarını yerleştirmişler, Tara'daki villayı da zengin bir Suudi Arabistanlı'ya kiralamışlardı. Daha sonra Mısırlılara sadece Arap ülkelerine gitmek için ülkelerinden ayrılma izni verildiğinden Lübnan'a tatile gideceklermiş gibi yapmışlardı. Ama aslında Paris'e gideceklerini Lütfi'ye gizlice söylemişler, ancak hangi pasaportla gideceklerini söylememişlerdi. "Bu bir sürgün mü?" diye sormuştu Lütfi. "Biraz hava değişikliğine ihtiyacımız var," diye kaçamak bir cevap vermişti Louis. Lütfi uygun olmaz diye onlara yabancı bir ülkede nasıl yaşayacakları konusunu sormamıştı. Hiç kuşkusuz paralarını kaçıracak bir yol bulmuşlardı. Zira toprak reformu projesi kısa bir süreden beri zihinleri karıştırıyordu. Fatma ve Louis servetlerinin büyük bir kısmının zorla ellerinden alınmasının an meselesi olduğunu anlamışlardı. Böylece yeni yönetimin tutukluları haline geleceklerdi. Yönetimin malları için yapacaklarını onlardan önce davranıp yapmışlardı. Salataya tat veren soğan dilimleri gibi bütünü süsleyen ufak tefek aksesuar duygular, tevekkül ve acı alay. Tevekkül, çünkü büyük bir canavar olan siyasetin pençelerinden ancak hile ya da kaçışla kurtulmak mümkündü. Ve çünkü uzun vadede siyasi olayların ve zararların envanterinden başka bir şey olmayan tarih, her ulusun bireyi ezip öğüten bir makine olduğunu öğretmişti. Ölüler evinden anılar aklına geldi. Ama bu onu rahatlatmadı. Dostoyevski bile değildi. Cehennemin sıradanlığı acılardan bir şey eksiltmiyordu. Acı alay, çünkü Fatma ve Louis'in servetinin yasal varisi, o ne hayal, şu anda zindandaydı. Lütfi başkentte tam kargaşanın çıktığı sırada Port Said'deki kuzenini ziyaret etme gafletinde bulunan Minyeli bir Müslüman kardeşin biraz önce boşalttığı duş kabininde çıkarttığı elbiselerini asarken birden aklına Louis'in söylemeyi alışkanlık haline getirdiği Homeros'un "Ulisse tanrıları kandırıyordu" sözü geldi. Çimento zemin üzerinde duran Nabulsi marka ortak sabun kalıbını aldı. Sırasıyla kirini akıtmak için daha önce kumla ovduğu ellerini, ardından bedenini, erkeklik organını ve poposunu sabunladı. Bacaklarını ve ayaklarını ovmak için eğildiğinde kabine iri yarı, saçları kazınmış bir adam girdi ve kapıyı arkasından kapattı. Lütfi'yi tepeden tırnağa süzdükten sonra belinden yakaladı. Ardından genç adamı becermeye girişti. Önce kendini savunmak istemiş ama onunla aynı güç de olmadığını ve ona karşı koyamayacağını hemen anlamıştı. Adam, "Bir kelime edersen ağzını dağıtırım," diye homurdandı. Cehennem bir kat aşağıdan başlayıp sonsuza kadar gidiyordu. Lütfi zorla nefes almaya çalışarak tecavüze boyun eğdi. Bir kırığı düzelten cerrahın eline düşmüşçesine çaresizdi. Çılgıncasına bir paniğin yol açtığı bölük pörçük tutarsız bir takım fikirler beyninde dans ediyordu. Bir yerini kırdırtmaktansa tecavüze uğramak daha iyiydi. Artık vücudu da kendisine ait değildi. Sabun gibi ortaktı. Ve bu yaralayabilirdi. En kötüsü Lütfi adamın yüzünü bile göremiyordu. Bu da kaçamayacağı duygusunu şiddetlendiriyordu. Hayır, bu kişisel bir tecavüz değildi. Bu aşağılanmanın son aşamasıydı. Anonim bir tecavüzdü. Bunu tahmin etmeliydi. Bu tip şeyler hapishanelerde çok olurdu. Birçok kez duymuştu. Tecavüz adamı tahrik ettiğinden kabus tekrarlandı. Yok olmaya doğru bir adım daha. Lütfi duşun altında boğulan kükremesinden onun boşaldığını anladı. Belindeki çember gevşediğinde bu canavarı görmek için aniden geriye döndü. Aşağı yukarı 40 yaşlarındaydı. Tam küfretmeye yeltendiğinde adamın ifadesi karşısında hayrete düştü. Adam yaptığıyla ne övünüyor ne de Lütfi'yi tehdit ediyordu. Hatta neredeyse süklüm püklümdü. Lütfi onu tanıyordu. Adamı atletik vücut yapısı ve metin tavırlarıyla daha önce fark etmişti. Adı Refik'ti. Adam içini çekti. Sırtın, popon o kadar güzel ki bembeyaz diye mırıldandı. İltifat öylesine kibardı ki Lütfi gülmemek için kendini zor tuttu. Bir anda kazayla kaderin diğer yüzünü tanımıştı. Refik davranışlara hükmeden çözümlenemez bir güce boyun eğmişti. Düşünceli bir tavırla kollarını yıkadı. Ve hazır buradasın, benim sırtımı yıka lütfen, ben de seninkini yıkarım dedi. Lütfi'yi iyiden iyiye şaşırtarak. Kurşun gibi ağır bir an geçti. Vücuduna zorla sahip olunması Lütfi'nin düşünme yetisini yok etmişti. Sabunu alarak adamın istediğini yerine getirdi. Sabun kalıbını Refik'in Herkül heykeli için modellik yapacak kadar adeleli sırtında dolaştırırken, şimdiye kadar kayıtsızlıkla ya da küçümsemeyle dikkate almadığı seksin bu yönü üzerine kendini sorguluyordu. Peki ama neden küçümseme diye düşündü kafası karmakarışık. Verimli olmadığı için mi? Şu halde seks verimlilik açısından mı değerlendirilmeliydi? Peki ya mastürbasyon ne olacaktı? Nadia'yı düşünerek kendi kendini tatmin etmemiş miydi? Bu sorularla olduğu kadar bu tanımadığı dev gibi adamın yakınlığıyla da kafası karışmış olarak ona kendini bırakmış ve sırtını ovdurmuştu. Adam yine tek kelime etmeden vücudunu ovdu ve çıktı gitti. Altüst olan Lütfi vücudundaki sabunları akıttı ve giyindi. Yemek, ki buna beslenme ayini de denebilirdi, her zamankinden daha gürültülü oldu. Belli ki gardiyanlar yemekhanede böylesine kalabalık bir gruba sessizlik talimatı uygulanması gerektiğinden habersizdiler. Gardiyanlar gözetimleri altına verilen yeni gelenlere, özellikle Müslüman kardeşlere, kardeşliği hatırlatan insanlar oldukları ve Mekke'ye hacca gittikleri için kızlarını ve kız kardeşlerini verebilirlerdi. Çünkü sonuç olarak onlar da kuşkusuz kendileri gibi Müslümandı. İktidardaki askerler gibi onlar da eski yönetime düşmandı. Müslüman oldukları için ve Kur'an'ın sözlerini uygulamayı istemelerinden dolayı sonsuza dek zindanda tutulamazlardı. Belki yarın, en geç bir ay içinde, ama her halükarda serbest bırakılacaklardı. Üstelik bazıları layık olmadıkları bir şekilde ekserisinin katil olduğu diğerleriyle birlikte buraya gönderilmişlerdi. Şu halde onların düşmanlığını çekmemek daha iyiydi. Hatta dostluklarını kazanmak gerekiyordu. İlk günlerden beri dazlak kafalılar ile gardiyanlar arasında kendiliğinden oluşan uyum, dazlakların dışarıdan sabun, sigara, ilaç, haşere ilacı, hatta ilave yiyecek olarak tahin kavanozları, taze soğan, kavun, karpuz ve dahası büyük bir ayrıcalık olarak gazete sokmalarına imkan veriyordu. Komünistlere gelince Müslüman kardeşlere gösterilen toleransın çok azından yararlanabiliyorlardı. Onlara aptal gözüyle bakılıyordu. Komünistler dinsizlik ve materyalizmle eşdeğer olan komünizmin bir İslam ülkesinde kabul görme şansının olmadığını anlamamışlardı. Onlara nefretle karışık bir küçümsemeyle bakılıyordu. Kamu hukukunun cezalandırdığı mahkumların büyük bir kısmını oluşturan ve ilkel bir namus kavramı ya da alkol yüzünden suç işleyen fellahlar bu ayrımcı yönetimin gözünden kaçıyordu. Bütün cezaevlerindeki Müslüman kardeşlere olduğu kadar komünistlere de uygulanan bu sınıflandırmadan onlar uzak tutuluyordu. Müslüman kardeşlerin oraya gelişleriyle birlikte kurallar eskiye göre daha sıkı tutulmaya başlamıştı. Artık kart oynamaya bile hakları yoktu. Lütfi, oraya gelişinin ilk akşamı ana binalara yakın olan avlunun bir köşesinde poker oynayan 3-4 grup görmüştü. Pek üstünde durmamıştı. Aniden 3 Müslüman kardeş bu gruplardan birine yönelmiş, kartlarını adeta yolarcasına ellerinden almış ve daha sonra da yırtmıştı. Bunun üzerine öfkesiyle tanınan bir oyuncu Müslüman kardeşlerden birini yakasından yakalayınca hemen 20 kadar Müslüman kardeş koşarak mahkumun ense köküne sertçe vurup duruma hakim olmuşlardı. Daha sonra diğer gruplara dönmüşler ve hemen oyunlarından vazgeçmeleri hususunda onları uyarmışlardı. Lütfi, uzaktan iri yarı bir Müslüman kardeşin onlara bağırdığını duymuştu. Peygamber Efendimiz şans oyunlarını yasaklamıştır. Bir daha oyun kartı çıkardığını gördüğümüz ilk imansız, unutamayacağı bir ıslığa maruz kalacaktır. Müslüman kardeşler aynı zamanda kendi aralarında da polislik yapıyor ve her mahkumun sessiz kalmasını sağlayacak şekilde davranıyordu. Son derece serttiler. Lütfi'nin gelmesinden 2 hafta sonra birbirini ihanetle suçlayan 2 Müslüman kardeş arasında yatakhanede aniden korkunç bir kavga çıkmıştı. Diğer Müslüman kardeşlerin müdahale etmesine fırsat kalmadan yasak olduğu halde nereden çıktığı belli olmayan bıçaklar ortaya çıkmıştı. Kavgacılar aniden bıçakları ellerine almışlar ve hasımlardan biri karnından bıçaklanmıştı. İhanetle suçlandığı tespit edilen kişinin hemen revire taşındığı gece 15 dakikalık bir mahkeme sonunda bu hain Müslüman kardeşlerin imajını zedelediği için ertesi gün herkesin gözü önünde 15 kırbaç cezasına çarptırılmasına karar verilmiş ve kararı vahşi bir şekilde uygulanmıştı. Büyük avluda bütün mahkumların gözü önünde gerçekleşen bu kırbaç cezasını gardiyanlar görmezden gelmişti. Adalet onların yerine sağlandığı için görevleri de kolaylaşmış oluyordu. Derebeylik yönetimiyle at başı giden saflık, genellikle manda sütünden yapılma tereyağlı bir tabak bakla ya da taze bakla çorbası, bamyalı ya da patatesli iğrenç türlü gibi günlük yemekleri unutturuyordu. Ama komünist oldukları varsayılanların aptallıkları, kendileri ve dünkü düşmanlarıyla aralarındaki gerilimi ortadan kaldırmaya yetmiyordu. Müslüman kardeşlerden biri olunca olay kendi halinde gidiyor gibi görünüyordu. Marksistler ise tam tersine kendilerini savunmak ve bir sürü açıklama yapmak zorunda kalıyorlardı. Lütfi oraya gelişinin 3. gününde 200-300 kadar Müslüman kardeşin önünde onları çok ilgilendiren bu konu üzerine yemekhanede bir tür konferans vermek zorunda kalmıştı. Hayır, komünist değildi. Hiçbir komünist partisiyle bağlantısı yoktu. O sadece Arapçaya çevrilmesi neredeyse imkansız olan bir kelime, bir troçkisti. O ulusal zenginliğin adil olarak paylaştırılmasını öngören bir sistemi savunuyordu, hepsi buydu. Bir Müslüman kardeş ona seslendi. Eğer seni iyi anladıysam aslında sen Kur'an'ın temel kurallarını uyguluyorsun. Ama bunun ne Allah'ın ne de Hazreti Muhammed'in işi olduğunu kabul etmiyorsun. Bize katılmakla çok iyi edersin. Biz daha kalabalığız. Herkesin aynı anda konuşması ve karşılıklı küfürlerle bir uğultu oldu. Lütfi konuşmasına kaldığı yerden zorlukla devam edebildi. Benim fikirlerimi sizinkilere çok yakın buluyorsanız, soldaki insanlara neden bu kadar düşmansınız? Bu boşuna bir zahmetti. Allah'ı tanımaksızın sosyal bir sistemi savunan bir adam, ancak bir sersem, daha da kötüsü doğru yoldan çıkmış biri demekti. Herkesin bildiği duş hikayesi nedeniyle yan masadaki dazlak kafalı, soğuk ve alaycı bir tavırla Lütfi'ye seslendi. Üstüne üstlük sen bir orospusun. Hakareti herkes işitmişti. Orada burada gevrek gevrek gülüşmeler duyuluyordu. Lütfi hakaret eden ve ismi Osman olan bu adama döndü. Ne dedin sen diye sordu. Sen bir orospusun, bir orospu olduğunu itiraf et. Üzerinde 20 alaycı bakışı hisseden Lütfi, tabağını onun suratına fırlatmaya hazırlanırken, yan masada onların arasında bulunan Refik de kaşları çatılmış bir şekilde olayı takip ediyordu. ''Bu hakaretin sebebini bilmek istiyorum, aksi takdirde ağzını dağıtırım.'' dedi Lütfi tehditkar bir ifadeyle. ''Sebep mi? Bilmiyor musun? Öyleyse sana söyleyeyim ama herkesin önünde. Refik de duşta ne yapıyordun?'' Alaylar devam ediyordu ama Refik cevabı duyar duymaz ayağa kalktı. Osman'ın yanına bir adımda giderek onu omzundan tüm gücüyle yakaladı. ''Benim ismimi ağzına aldığın zaman aptal herif ne dediğine çok dikkat edeceksin.'' Osman hiç çekinmedi. ''Peki ne yapıyordunuz?'' Cümlesini tamamlayamadı. Bu küstahı koca eliyle boynundan yakalayarak şiddetle silkeleyen Refik'in Osman'ı ayağa kaldırmasıyla gülüşmeler kesildi. ''Özür dile sersem'' dedi Refik. ''Özür dilerim'' diye güçlükle konuşabildi diğeri. ''Bir daha'' dedi. Onu bir kaz gibi boynundan tutup silkeleyen Refik. ''Özür dilerim. Bir daha. Özür dilerim.'' Refik Osman'ı öylesine sertçe bıraktı ki adam yere düştü. ''İhtiyacın olduğunda senin de sırtını ovarım Osman. Beni çağırman yeter'' dedi yerine dönmeden önce. ''Göreceksin seni de bir güzel böyle ovacağım.'' Bu kez aşağılanmışlık nedeniyle gülüşmeler başlamıştı. Ertesi günü Osman bir başka yerde oturuyordu. Lütfü'nün artık herkesçe bir koruyucusu olduğu biliniyordu ve bu durum onu rahatsız ediyordu. Tara'dan çok uzaktaydı. Aynı sahneler günde 10 kere tekrarlanıyordu ama en fazla iz bırakanı bu olay olmuştu. Hakareti zihninden silemiyordu. Bir orospu olduğunu itiraf et. Ama her mağlup bir orospudur diye düşünüyordu. Siz de hepiniz orospusunuz. Askerler tarafından becerildiniz diye haykırmak istiyordu. Ama onun için çok özel bir yer tutan, kimliğinin son kale surları olan erkekliği ayaklar altına alınmış ve cehennemin dibine düşmüştü. Daha aşağısı yoktu. Evet, evet ben bir orospuyum. Güzel beyaz bir kıçım var. Onu görmek isteyen var mı? Zindan onu damgalamıştı ve bu onun için yüz karasıydı. Şaşılacak olaylar daha bitmemişti. Bir sabah avluda antrenman sırasındayken jimnastik adımlarıyla avluda daire şeklinde koşuyorlardı. Kısa, bol, asker ceketli, pantolonundan rahatsız olduğu belli olan ve aslında Lütfi'nin kirpi gibi olduğunu bildiği ancak şimdi seyrek saçlarıyla çevresine şaşkınlıkla bakan bir adam geldi. Suki, Suki Marani. Lütfi ona uzaktan hayretle bakıyordu. Acaba onu neden tutuklamışlardı? Kabustaymış gibi sıranın içinde ağır adımlarla koşuyordu. Lütfi gülmemek için kendini zor tuttu. Daha sonra taş kırmaya götürüldüklerinde onu uzaktan merhamet, şaşkınlık ve alayla izliyordu. Lütfi ona ancak bir ampulün sarımtırak ışık sızdırarak aydınlattığı duşlarda, karanlık koridorda yaklaşabildi. Suki'nin yorgunluktan ve çektiklerinden çökmüş yüzünde karmaşa, aşağılanma, umutsuzluk gibi farklı duygular hissediliyordu. ''Burada ne yapıyorsun?'' diye sordu Lütfi alaylı bir ifadeyle. Suki ona şaşkınlıkla baktı. ''Ne soru ama? Tekrar soruyorum, burada işin ne? Neyle suçlanıyorsun?'' Komünizm, Siyonist başkaldırı ve rejime karşı düşmanlık faaliyetleri. Komünizm, sen. Lütfi omuzlarını kaldırarak elbiselerini çıkardı. Bu da ne demek? Seninle ve Louise'le çalıştım ya. Burası ne bunlardan bahsetmenin ne de Fransızca konuşmanın yeri diye sözünü kesti Lütfi. Burada ne yapılıyor diye sordu Suki. Soyun, gir, sabunlan, duş yap ve çık. Neyle kullanılıyor? Lütfi gülmemek için kendini zor tuttu. Havlu diye bir şey var eğer hastalanmak istiyorsan. Peki ne yapacağım? Ellerinle kurulanacaksın. Alçak sesle bile Fransızca konuşmak dikkat çekiyordu. Yemekhanede görüşürüz. Beni burada bekle, seni almaya geleceğim. Duştan çıkmış ve henüz oraya Suki girmişti ki, Refik ve Müslüman kardeşlerin şefleri yeni gelenin tutuklanma sebebi hakkında bilgi almak için Lütfi'ye sorular sormaya başladılar. Resmi sebep Siyonizm çünkü o bir Yahudi ama Siyonist olmadığını biliyorum. Komünizme gelince o öyle olur olmaz konuşur ama asla komünist olmadığını hatta bu konuda tamamen cahil olduğunu söyleyebilirim. Sonuncusu ise rejim düşmanlığı faaliyetleri çünkü onunla arada sırada görüşüyordum. Peki ama sen bize bir gerizekalı portresi çiziyorsun diye haykırdı Refik. Sen git onu yargıçlara söyle diye cevap verdi Lütfi gülerek. Yemekhanede herkesin kendisine baktığının bilincinde olan Suki, diğer mahkumlarla uyum içerisinde olduğunu gördüğü Lütfi'ye Fransızca olarak sordu. Neden hepsi bana böyle bakıyorlar? Arapça konuşursan daha az bakarlar. Onlar buranın senin yerin olmadığını düşünüyorlar. Neden diye sordu Suki Arapça. Eğer bunu hala anlamadıysan açıklamaya gerek yok. Ama neden? Suki sen ne Siyonist ne de komünist hatta ne de kışkırtıcısın. Yahudi olduğun için buradasın. Dinle. Suki eğer bana komünist ya da troçkist olduğunu söylersen iki tokat yersin. Suki başını eğdi ve tabağını itti. Zaten seninle olmakla iki kere zindandayım. Lütfi başını salladı. Ateşle oynuyorsun Suki. Sen mahkum olmaya bile layık değilsin. Sen savaştığım toplumun kötü bir taklidiydin ve sadece bu topluma ait olduğun için tutuklandın. Üstüne üstlük Yahudisin. Cehenneme geldin. Ama tabii ki benimkiyle aynı olmayan bir ünvanla. Senden bir tek şey istiyorum, o da ideoloji şehidi rolü oynamaman. Suki ona tasalı bir ifadeyle baktı. Hikaye henüz bitmedi diye mırıldandı, tehdit eder gibi. 24. ayrımın sonu, sayfa 251.